Ayrım 35.
Sayfa 305. 4. Kaygan zaman parçalarında kriz anlatıları. Dar zamanlar. Tanpınar'dan sonra modern Türk romanına damgasını vurmuş romancılardan, zaman-yaşam-anlatı üçlüsüne hem düşünsel hem de taktiksel olarak eğilmiş önemli romancılarımız arasında Oğuz Atay ve Adalet Ağaoğlu vardır. Kriz anlarında yoğunlaştırdığı anlatılarıyla, özellikle Ağaoğlu, saatin tiktakları arasındaki o tanımlanamaz anın, insanın varoluşundaki önemini anlatır. Üst başlığı dar zamanlar olan üçlemesinde, ölmeye yatmak, bir düğün gecesi, hayır. Ağaoğlu bu anları şöyle betimler. Yan yana dizilebilen, üst üste yığılabilen, her biri ötekinden çeşitli uzaklıklara konulabilen, kırılmış kaygan zaman parçaları. Dipnot. Adalet Ağaoğlu, Hayır, 1987, İstanbul, 1994, sayfa 244. Ve üçlemenin her kitabı bu kırılmış kaygan zaman parçaları ya da kriz anlarıyla başlar. Ölmeye yatmakta intihar etmeye karar vermiş Aysel, bu amaçla bir otel odasına kapanmıştır. Bir düğün gecesi Tezel'in "İntihar etmeyeceksek içelim bari" sözleriyle başlar. Hayırda ise orta yaş bunalımında olan Aysel, entelektüel intiharları konusunda bir araştırma yapmaktadır. Ama konusuyla bilimsel bir mesafe almış olmaktan çok uzaktır. Araştırması bir araştırmadan çok arayışa benzer. İntihar düşüncesinin egemen olduğu an açıkça kriz anıdır. Yaşamla ölüm arasındaki eşikte son bir hesaplaşma olarak değerlendirir bu kriz anını Ağaoğlu. Üç romanın da zaman şemasını bu hesaplaşmanın gerektirdiği biçimde tasarlar. Kurgulamayı bu şemaya yaslar. Ölmeye yatman, yer-zaman koordinatları Aysel'in bir otel odasında geçirdiği 1 saat 27 dakikadan sabah 7.22'den 8.49'a kadar oluşur. Ama bu anlatı zamanıdır. Anlatılan zamansa Aysel'in kişisel geçmişini de içine alacak bir biçimde 1938'den 1968'e kadar ulusun geçmişidir. Otel odasında saatin tiktakları, bu 30 yılın Aysel'in belleğinde bıraktığı izleri, bilincinde açtığı yaraları sergilemek üzere yavaşlar. Kişisel kriz anları, Aysel'in bir öğrencisiyle yatarak kocasına ihaneti, Atatürk'ün ölüm yılı olan 1938 yılından başlayan ulusal kriz anlarıyla iç içe geçer. Ağaoğlu'na göre insanlar da toplumlar gibi tarihin ideolojik akımlarından etkilenir. Ağaoğlu bu görüşünü, tarihi yapan el seni de yaptı şeklinde özetleyerek, seçtiği zaman dilimlerinde kişisel ve toplumsal krizleri örtüşmüş olarak vermesini gerekçelendirir. Bu toplumsal ve kişisel oluşumlara eşlik eden izleklerse, kimlik, cinsel baskı ya da bastırılma, özgürlük ve direniştir. İzleklerin değişik zaman ve kriz anlarında en beklenmedik bir biçimde yankılanışının, şimdiki bir anın ansızın geçmişten bir anla örtüşmesinin birçok örneğinden biri, kafası karışık Galatasaraylı Batı hayranı, aydının olmak fiilini Fransızca olarak çektiği 1939 yılıyla, bu çekimin "Benim sensin odur" diye 1968 yılında otel odasında Aysel'in bunalımlı bilincinde tekrarıdır. Cinsel yaşamla ulusal ideallerin Cumhuriyet kadınının bilincinde nasıl karmaşık bir yumak halinde durduğunu, Aysel'in öğrencisiyle yattıktan sonra ne yaptığına ilişkin anısı gösterir. O gecenin sabahında Aysel yataktan kalkıp pencereden Anıtkabir'e bakar ve kocasını aldatmış olmanın suçluluk duygusu, iyi bir vatandaş olarak misyonuna ihanet etmişliğin uyandırdığı suçluluk duygusuyla örtüşür. Okudum o kadar, öğrendim. Koştum, koştum. Neredeyse yoruldum. Neredeyse bir köşede oturmak dönemi. Neredeyse. ama daha vatan, kurtarmak, yüceltmek, öğrenmek, öğretmek, koşmak daha, daha uygarlaşmak, batı, az gelişmiş, daha kurtarmak, kurtulmak. Dipnot: Ağaoğlu Ölmeye Yatmak, 1973 İstanbul, 1994, sayfa 246. Ölmeye yattığı zaman bile düşüncelerini günlük görev ve sorumluluklarından kurtaramayan Aysel, kendiyle hesaplaşması sonucunda intiharın özgürleştirici bir edim olmadığına karar verir ve krizlerle geçecek bir yaşamı yüklenmeye hazır olarak otel odasını terk eder. Bir düğün gecesinde Ağaoğlu ölmeye yatmağın çok katmanlı zaman yapısını daha da pekiştirir. Anlatı zamanı gene Ayşe'nin düğün gecesini kapsayan birkaç saattir. Ama bu birkaç saatin üzerine 1971 darbesini hazırlayan ve darbenin sonuçlarının yaşandığı bir zaman parçası Karabasan gibi çökmüştür. Aysel düğüne gelmeyi reddetmiştir. Ama varlığı düğündeki kişilerin bilincinden yansır. Bir düğün gecesinde anlatı zaten bu kişilerin iç monologları üzerine kuruludur. Bu teknik de Ağaoğlu'na anlatının şimdisinde geçmişle geleceği birleştirme olanağını verir. İç monologlar bir bulmacanın parçaları gibi bir araya gelerek okuru anlatının mesajının duygusal olarak da entelektüel olarak da tek bütünleyicisi durumuna sokar. Zamanın ağırlığı bir düğün gecesinde ölmeye yatmaktan çok daha yoğundur. Karanlık bir geçmişten gelip gene karanlık bir geleceğe kapanan romanın kurduğu klostrofobik tarihten kurtulmak isteyen Tezel ve Ömer çareyi sürekli içmekte bulurlar. Ama içkili de olsalar Tezel ile Ömer sanatçıyla entelektüel, daha çok bir karabasana benzeyen bu düğünü yaşamın krizlerini göğüslemek üzere birlikte terk ederler. Üçlemenin üçüncü kitabı olan Hayır'da, Aysel'i bu kez bir başka törene hazırlanırken buluruz. Boş Alanların Kullanımı adlı çalışması için Özerk Milli Kültür Kurumu Bilim Hizmet Dalı Değerlendirme Kurulu'nun verdiği ödülü almak üzere giyinmektedir. Şimdi Aysel orta yaşlı ve oldukça bezgin bir profesördür. Hala sevilip sayılmasına rağmen yılların ona mutluluktan yana cömert davranmadığını anlarız. Yalnızdır. Sevdiği iki erkek de onu terk etmiş. Kocası Ömer, bir düğün gecesinin mutsuz gelini Ayşen'le evlenmiş. Öğrencisi ve sevgilisi Engin ise siyasi sığınmacı olarak Avrupa'da kalmıştır. Diğer iki kitaba kıyasla Üçlemenin bu son kitabında bunalım çok daha kişisel bir bakış açısından irdelenir. Ama gene de anlatının gerisinde bu kez 1980 darbesi durur. Hayır'ın anlatı zamanı diğer iki romanınkinden biraz daha uzundur. Bir günü kapsar. Yalnız bu dairesel, başlangıç anına geri dönen bir gündür. Ayrıca bu günün her anı geçmişle yüklü olduğu kadar geleceğe de açılımlıdır. Romanda zamanın kurgulanışı, şimdi geçmiş geleceği senkronik biçimde temsile ulaşma çabalarını yansıtır ve Ağaoğlu'nun sıkça uyguladığı zaman biçimlerinin en karmaşık olanıdır. Anlatı dörde bölünür. Birinci bölüm olan sabahta Aysel'i yatağından kalkıp ödül törenine hazırlanırken buluruz. Berbere gitmek üzere evden çıkar. İkinci bölümün başlığı öğleden sonradır. Bu zaman dilimi bizi Danimarka'ya, bir yaşlılar evinde çalışan Engin'e götürür. Engin'in anıları yoluyla sabah Aysel'in anlatısındaki boşluklar ve noksanlar tamamlanır. Üçüncü bölüm gece başlığını taşır. Aysel ödül töreninde görünmemiştir. Kaygılı öğrencileriyle platonik hayranı bir yazar, Aysel'in mütevazi dairesinde toplanmış dönüşünü beklemektedirler. Dördüncü ve son bölüm öğlendir. Bu zaman parçası bizi sabah Aysel'i bıraktığımız noktaya berbere geri götürür. Ama Hayır'ın zaman biçimi bu kronolojik çevrimsel kurgudan ibaret değildir. Her bir zaman birimi sabah, öğleden sonra, gece ve öğlen kendi zaman katmanlarıyla derinleşir ve ötekinin zaman katmanlarıyla örtüşür. Dar zamanların tanımındaki her biri ötekinden çeşitli uzaklıklara konulabilen kırılgan kaygan zaman parçacıkları gibi. Adalet Ağaoğlu'nun bu kurguyu nasıl gerçekleştirdiğine daha yakından bakalım. Sabah Aysel sıradanlığa, yinelemeye hayır isyanını büyük harflerle daktilosundaki kağıda yazdıktan sonra ödül töreni için giyinmeye başlar. Kıyafeti orta yaşın fiziksel durumunu sergiler. Bileği şiştir, bluzu dar gelir, dahası küçük bir de lekesi vardır. Orta yaşın ağırbaşlı iç kapayıcılığından kurtulmak istercesine bir çift ipek çorap çıkarır. Üzerleri pembe güllerle işli. Çoraplar annesine aittir ve daha giyer giymez kaçar. Aldırmaz. İşte der, hazırım. Dipnot. Ağaoğlu, hayır, sayfa 43. Bu hazırımın anlamı muğlaktır. Neye hazırdır Aysel? Ödül törenine mi yoksa tutunamayanların Turgut Özbeni'nin çıktığı türden bir yolculuğa mı? Ve bu ifade hazırım, onu geçmişe, akademik konumunu kötüye kullanmaktan suçlandığı için bulunduğu mahkeme salonuna götürür. Ve birden onu şık bir butikte görürüz. Satıcı kızlar kendisiyle ilgilenmeyip daha büyük bedenleri bulabileceği başka bir mağaza önererek başlarından savarlar. Bu sahne de muğlaktır. Yakın geçmişte de olmuş olabilir, Aysel'in olabilir diye hayal ettiği sahnelerden biri de olabilir. Aysel bluzundaki lekeyi bir eşarpla örtmeye çalıştığında anlatının şimdisine dönülür. Ama eşarp onu gene hemen geçmişe, Ayşen'le buluşmasına götürecektir. Ayşen'in ona kocasıyla olan ilişkisini itiraf ettiği buluşmalarına. Bu buluşmanın anısı daha eski bir anıyı Ayşen'in düğününü çağrıştırır. Aysel'in geçmişte dolaşan belleği bu kez onu Layana'nın intiharına ve kocasıyla tanışıp seviştiği yıllara götürür. Yazar arkadaşını anımsar. Akabinde iki sahne oluşur gözünün önünde. Bunlar da muğlaktır. Aysel'in hayal ürünü de olabilirler, yazarın yazdığı sahnelerdi. Bu sahnelerden birincisinde Ayşen'le Ömer'i kızlarını okula yollayan mutlu çift olarak görürüz. Alternatif sahnede ise Ayşen'le Ömer boğucu bir evlilikte hapsolmuş, mutsuz bir çift olarak resmedilirler. Roman bize Ayşen'le Ömer'e Aysel'e ihanetlerinden sonra ne olduğu konusunda kesin bir biçimde bilgilendirmez. İkisi de olmuş olabilir. Geçmişin olasılıkları da en az geleceğinkiler kadar muğlaktır. Böylece bu sabah saatlerine geçmişin, o anın ve geleceğin olabilirlikleri sığdırılır ve seçim okura bırakılır. Bu muğlaklık, hayırın zaman kurgusunun çok önemli bir boyutudur. Romanın sonunda da zaten Aysel'in intihar edip etmediği, ya da edip etmeyeceği belli olmaz. Aysel'in intihar modeli de olasılıklara, dolayısıyla da yaşama kendini sonuna kadar açmış bir başka roman kahramanından, tutunamayanların Turgut Özben'inden, Selim Işık değil, esinlenir. Aysel intihar hakkında sürdürdüğü çalışmasında ısrarla düzeltilmesine rağmen Turgut Özben'i intihar eden kişiler arasında sayar. Demek ki dikkatimizi Turgut Özben'in seçimine çekmek istemektedir. Ağaoğlu da baş kişisi Aysel gibi intiharı mutlak ve bütün bir başkaldırı, bir hayır olarak tanımlamak amacındadır. Bu Aysel'in, belki de tutunamayanların Ulrich'in hayırdaki iz düşümü olan Jennings'le sürdürdüğü diyaloglarla da doğrulanır. Jennings, yeni insanın kısaltılmışıdır. Jennings de muğlaktır. Denize açılıp sisler arasında kaybolma çağrısı, suda ölüm, yeniden doğuş gibi çağrışımlarla yüklüdür. Bu çağrıda yaşlanma ve fiziksel çöküşe karşı bir kışkırtıcılık gizlidir. Ama Jennings, bu iyimser çağrısı, Layana'nın intiharının anımsanmasıyla kararır. Jennings kurtuluşsa Layana kıyamettir. Jennings ölümsüz gençliğe kaçışsa, Layana yenilgi ve ölümdür. Ve roman kahramanı yaşamın bu iki ucu arasındaki kriz anlarında sıkışmış kalmıştır. Aysel keşfeder ki yaşam bir sona oynamaktır. Kar bazen insana bir çiçek sunar, bir zamanlar Kardelen'in Aysel'e sunduğu çiçek gibi. Ama Kardelen'in anısı da muğlaktır, çünkü her seferinde beraberinde Layana'nın anısı ve Yenins'in hayaliyle gelir. Sonun birbirine zıt iki anlamıyla. Kriz anı, saatin tik ve takı arasındaki o belirsiz zaman parçası, hep bir anlamla yüklenme, bir sona yönelme ihtiyacıyla bezenmiştir Kermode'a göre. Dipnot, Kermode, Sense of an Ending, sayfa 55-56. Tak, insanların tiki izleyecek, anlamlı bir sona duydukları ihtiyacın adıdır. Ağoğlu'nun üçlemesinde baş kişi Aysel, üç taka da hayır der. Ölmeye yatmağın tiki, izleyen takı, hazır kimliktir. Aysel buna hayır der. Bir düğün gecesinin beklenen sonu uzlaşmadır. Aysel bu uzlaşmada rol almaz bile. Hayır da anlamlı son ya da tak, bir tek kaçıştır. Aysel bu kaçışa da çok baştan çıkarıcı olmasına rağmen direnir. Ölmeye yatmakta anlamlı son, kemalist terimlerle belirlenmiştir. Vatana yararlı bir evlat olmak. Aysel'in intihar etmeye karar verdiği odada saatin tiktakları ilerlerken, tarihin tokmağının beyninde yankılanan vuruşları, onu düşünülebilecek her biçimde göreve çağırır. İlkokuldaki kemalist öğretmenleri Dündar öğretmenden başlayarak, romanın hemen tüm kişileri Dündar öğretmenin öğrencileridir. Bütün kişilerin yaşamına bir tek anlamlı amaç ya da son egemen olmalıdır. Atatürk'e layık Türkler olmak. Ali'nin solculuğu, İlhan'ın faşistliği, Ertürk'ün söylenenden başka bir şey düşünmemeyi öğrendiği askerliği, Aydın'ın hoppa yüzeyselliği, Behire'nin bağnaz ev kadınlığı hep bir biçimde bu Atatürk'e layık bir Türk olmak formülüne uygun olduğu iddiasıyla savunulur. Dipnot, Ağoğlu ölmeye yatmak, sayfa 136. Bütün bu kişilerin yapay büyüme ve bilinçlenme öyküleri, süreçlerin yapaylığına uygun yapay bir dille verilir. Aysel bile bir düş görünceye kadar bu yapay dilin tutsağıdır. Ve düş. Doçentlikten profesörlüğe geçme sınavındaymışım. Türkiye'nin nasıl kalkınıp kurtulacağı üzerine en kesin formülü bulmuşum. Mumya Müzesi gibi bir yerdeyim. Bir ulu kapının önünde Victoria Hanedanı'nın iki muhafızı duruyor. Kendime büyük bir güvenle bu ulu kapıdan geçiyorum. Kendimi dar, uzun bir salonda buluyorum. Tam karşımda ince uzun bir masa bu salonu bir haç gibi kesiyor. Masanın ardında harmanilere sarınmış yeşil yüzlü bir dizi yaşlı adam. Onlar da kımıltısız duruyorlar. Fakat ben tezimi savunur savunmaz, onların mumyalaşmışlıklarından çıkacaklarına kesin inanıyormuşum. Tezimi duyar duymaz, harmanilerinin içinde birden canlanacaklar, yeşil yüzleri pembeleşip beyazlaşacak ve yaşa yaşa diye bağıracaklar. Atatürk beni alnımdan öpecek diyorum kendi kendime. Sağ elinin işaret parmağını ileri doğru uzatarak, ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri der gibi, Türk milleti, hedefiniz bu bayanın gösterdiği yoldur, ileri diyecek. Atatürk'ün yüzü yeşil değil ama, kanarya sarısı. Üstünde de traktör kullandığı zaman giydiği geniş yakalı, beyaz ya da açık renk kostümü var. Başında geniş kenarlı bir şapka. Fakat Atatürk'le yaşlı profesörlerin önünde dururken bir de bakıyorum 10 yaşındayım. Ayaklarımda yılan derisi ökçeli iskarpinler. Eyvah, öğretmenlerim şimdi beni süs düşkünü bir kız sanacaklar diye telaşlanıyorum. Atanın ve 12 yeşil yüzlü profesörün karşısında bir süre oraya buraya koşmaya çalışırken topallıyorum. Topallaya topallaya bir şey arıyorum. Yazılı tezimi arıyormuşum galiba. koşmam, acele etmem gerekiyormuş. Karşımdakiler sabırsızlanıyorlarmış. Ama ben hep topallıyorum. Boynumdaki tilki kürkünün başı o sırada canlanıyor. Tilkinin ağzı habire çenemi ısırıyor, konuşamıyorum. Tilkinin ağzı derdimi anlatmama engel oluyor. Tilkinin ağzını çenemden kovuyorum, kovuyorum, gitmiyor. Ben böyle kırık ökçe, tilkinin başıyla uğraşırken Atatürk birden kımıldıyor. Sol elinde tuttuğu deri eldivenini yüzüme doğru sallıyor. Ürkerek başımı kaçırıyorum. Ata sönmekte olan bir ateşi yelpazeler gibi durmadan yüzümü eldiveniyle yelpazeliyor. Fırtınaya tutulmuşum sanki. Bir türlü gözlerimi tam açamıyorum. Bu nedenle atanın yüzünü güçlükle görebiliyorum. Yüzü sanki bir ocağın küllerini üfler gibi. Bir yandan üflüyor, bir yandan hani tezin, göster bakalım tezini diyor. Çok zorluyor beni. Paralanıyorum, yoruluyorum, tükeniyorum. Tilkinin başını kovuyorum. Sağ yanındaki yeşil gözlü altı profesörle sol yanındaki yeşil yüzlü altı profesörün ellerindeki ağır kocaman ciltler meğer kitap değilmiş. Birer yemek tabağıymış. Çatal bıçakları da var. Masanın çevresinde oturuyorlar bu kez. Çatal bıçaklarıyla tempo tutuyorlar. Getir tezini, getir tezini. Önlerine telaşla bir tencere dolma koyduğumun ayırdında değilmişim. Birden anlıyorum ki tezim değil dolma tenceresi bu. Çok utanıyorum. Hele Atatürk'ten çok utanıyorum. Ona asıl tezimin bu olmadığını söylemek istiyorum. Ama Atatürk'ü göremiyorum. Atatürk olduğunu sandığım kişi bir de bakıyorum bir avcı. Boynumdaki tilkiyi vurmaya çalışıyor. Bir av tüfeğini üstüme doğru çevirmiş nişan alıyor. Canlı tilki değil o. Müsamere kürkü, müsamere kürkü demek istiyorsam da sesim çıkmıyor. Tayyareci gözlükleri olan o avcı üstüme üstüme nişan alıyor hep. Ay vuruldum, vurulacağım derken. Dipnot. Ağoğlu ölmeye yatmak. Sayfa 272'den 74'e. Müsamere kürkü. Yalnızca bir dekor. Batı uygarlığının kapısından kendinden emin ve kararlı bir biçimde içeri giren Aysel'in bu tavrı, topallayan çaresiz telaşıyla bozulur. Düşünsel ürünü, tezi, bir tencere dolmaya dönüşür. Bastırdığı cinselliği, cinsel kışkırtma ve saldırıyı simgeleyen tilkinin ağzının tehdidi altındadır. Ve başkaldıran kadınlığı avcı rolündeki babanın, Atatürk'ün hedefi haline gelerek bastırılır. Çocuksu, çocuklaştırılmış, korkak, kendine güvenle kaygı arasında gidip gelen Aysel'in bu rüyasında bütün bir ulusun bilinçaltı gizlidir. Ölmeye yatmanın sonunda Aysel kültürel olarak tanımlanmış görev duygusundan silkinir ve krizlerle dolu bir yaşamla yüzleşmek üzere otel odasını terk eder. Bir düğün gecesinde sürekli dolup boşalan içki kadehleriyle ölçülen umutsuzluk dolu zaman, sanatçının Tezel ve aydının Ömer bunalımlı zamanını simgeler.